Ayrım 9.
Örneğin İngilizler zengi işçilerin saygıdeğer sendikalar kurmalarını istediler. Ama yabancı egemenliği öğesi buna olanak vermedi. İngiliz yönetiminde sendikalar görevli öğesi ve rahat çalışabildiler. Dipnot 46, İBİT sayfa 216. Fransız yönetimindeki bölgelerde sendikalar gene gelişme olanağı buldular. Üstelik Avrupa sendikalarının devrimci konfederasyonları ile işbirliği yaparak ideolojik eğitimlerini geliştirdiler. Belçika sömürgelerinde sendikalar çok daha güç koşulları içindeydi. 1944'te çıkan kanlı dok olaylarından sonra Belçika hükümeti siyah sendikaları legalize etti. Fakat karma sendika kurmak yasaktı. Siyah sendikalara üye olmak da birçok sınırlamalara bağlanmıştı. Örneğin ancak 25 yaşını bitirmiş ve bir işveren tarafından 2 yıldan fazla çalışmış olanlar girebiliyordu. Bu durumda 1956 yılında Kongo'da sadece 9.000 işçi sendikalıydı. Bu da ülkede çalışan Afrikalıların sadece %0,73'ünü oluşturmaktaydı. Dipnot 47, Ziegler sayfa 187. Sendika hareketiyle milliyetçi hareketin ilgisi bakımından Afrika sendikaları 3 geniş tipe ayrılabilir. Fransızca konuşan Orta Afrika'da sendikalar milliyetçi kavganın öncülüğünü yaptılar. Onlar antikolonyalist mücadeleye başladıklarında asıl milliyetçi hareket daha doğmamıştı. Buna karşılık yine gibi bazı ülkelerde sendika devrimci hareketin beşiği oldu. Milliyetçi siyasal örgütün militanları onun içinde doğup gelişti. Yöntemlerin amaçlarını ve taktiklerini sendikacılık mücadelesinde öğrendiler ve saptadılar. Nijerya gibi üçüncü grup ülkelerde ise sendika ve milliyetçi siyasal örgüt ayrı ayrı kendi yanlarında devrime katkıda bulundular. Dipnot 48, Ziegler sayfa 107-108. Milliyetçi hareketin büyük destekçisi olmasına karşılık bu hareketin beyinliğine ve motorluğunu yapan işçi ve diğer ücretliler olmadı. Bir kere endüstri zayıftı, ikincisi endüstrinin güçlü olduğu yerlerde bile, örneğin Belçika Kongosu'nda bilinçlenmenin olmaması nedeniyle işçiler yetersiz kaldılar. B. Emperyalizm ve yerli burjuvazi. Dipnot. Tıpkı işçi deyimi gibi burjuvazi deyimi de Afrika toplumu içinde düşünürsek bu sınıfta esir ticaretine aracılık yapanlardan plantasyon sahiplerine ve micro traders adı verilen milyonlarca küçük satıcıya kadar birçok kesimin gireceği görülür. Bazı yazarların yaptığı ticaret burjuvazisi, kırsal burjuvazi ayrımı aynı deyimlerde birleştirilmiştir. Bürokrasiyi oluşturan Intellectsenia bu kitapta bazı yazarların yaptığı gibi burjuvazinin bir kesimi olarak değil, sahip olduğu yönetim felsefesi ve farklı çıkarlar nedeniyle ayrı bir kesim olarak düşünülmüş ve aşağıda görüleceği gibi aydın başlığı altında ele alınmıştır. Aracı yerlilerin ortadan kalkması ve Avrupalı şirketler. Afrika toplum yapısında işçiyi yaratan ve sonra da huzursuz yapan nasıl emperyalizm olduysa, burjuvaziyi ortaya çıkaran ve kendisine karşı çeviren de o oldu. Aslında Avrupalı tüccarın yatırımlarıyla Afrika'yı işgalinden önce de bu kıtada burjuvazi sayılabilecek bir sınıf vardı. Bir kez köle ticareti sırasında işlerinden esir toplayıp kıyıdaki beyaz tüccara satan bir aracı sınıf bulunmaktaydı. İkincisi, bu ticaretin yasaklanmasından sonra Afrika'da yetişen geleneksel ürünlerin Avrupa'ya ihracı devresinde gene aracılar ortaya çıktı. Bunlar doğal engeller yüzünden işlerine gidemeyen Avrupalı tüccarlarla Hinterland'daki halk arasındaki ilişkiyi sağlıyorlar, içeride yetişen ürünleri kıyılardaki tüccara satıyorlardı. Nijer Nehri deltasından palmiye yağı ve tahıl toplayan ve bunların karşılığında elde ettikleri gelirle Avrupa malları alıp içerilerde satan arıcılar bunlara örnek verilebilir. Filizlenme halindeki bu burjuvazi, kıyılardaki kabile şeflerinden ve deniz veya nehir kıyılarındaki kabile üyelerinden oluşmaktaydı. 19. yüzyılın ilk yarısında yeşermeye başlayan bu yeni sınıfın daha da fazla güçlenmesi mümkün olmadı. Avrupalı ticaret firmaları bunların karlarını kendilerine mal etmek için harekete geçtiler. Gerektiği yerde ağır koşullar taşıyan ticaret lisansları koydular. Afrika ürünlerinin pazarlanması konusunda sıkı önlemler getirdiler. Bunlar yeterli olmadığı zaman direnenlere karşı haddini bildirme saldırısına girdiler ve işlerindeki en ünlüsü Kral Jaja olan önderlerini sürdüler. Avrupa ticaret firmalarının iyice uzak bölgelerdeki ileri karakolluk görevini yapan aracılar da aynı sonuca uğradılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki devrede bu aracılar önemli bir sermaye birikimi sağlamışlar ve kendi başarılarını ticarete atırmışlardı. Fakat Avrupalı firmaların işlerine sızması ve perakende satış yerleri açması karşısında dayanamadılar. Avrupalı firmalar muazzam mali avantajlara sahip olduklarından rekabet tanımıyorlardı. Sömürge yönetiminin bir yandan Katar'ın içine doğru durmadan yayılan yol ve haberleşme ağının diğer yandan yabancı firmalara yaptığı büyük katkıların yanına bir de 1920-21 ekonomik bunalımı eklenince bu Afrika burjuvazisinin sonu belli oldu. Dipnot 49, Coleman, Nigeria, sayfa 82-83. Yani sömürge yönetiminin ilk etkisi Afrika tüccarları ortadan kaldırmak olmuştur. Dipnot 50, Wallerstein, sayfa 404. Afrika'nın gelişmekte olan yeni sınıfı sadece kıyı ile içeriler arasında iş yapanlardan değil, kentlerdeki yüz binlerce kütük satıcıdan da oluşmaktaydı. Nijerya'da genellikle kadınlardan meydana gelen bu mikro tüccarlar ordusu Avrupalı firmalardan aldıkları malları üzerine birkaç kuruşluk kar koyarak pazarlarda satıyorlardı. Firmaların 2. Dünya Savaşı sonunda şartlı satış diye bir usul çıkarmaları bu küçük tüccarları büyük bir ekonomik huzursuzluk içine attı. Yüksek derecede politize olmuş olan bu insanlar ileride milliyetçiliği önderlerinden dayandıkları en önemli temellerden birini oluşturdular. Doğal olarak ihracat maddelerini üretenler ve yabancı firmaların verdikleri düşük fiyatlar yüzünden burjuvazinin diğer kesimleri gibi emperyaliste karşı hınç duymaktan geri kalmadılar. Dipnot 51, Coleman, Nigeria, sayfa 86-87. İhracata dönük üretim ve sonuçları. Avrupalı şirketlere aracılık yapan sınıfın böylece baltalanması, emperyalizmin burjuvazi üstünde yaptığı etkinin tek örneği değildi. Bu etki asıl Avrupa'nın gereksinmelerini karşılamak üzere sömürgelerle belirli bir ürünün sokulması ve yetiştirilmesinin teşviki üzerine ortaya çıktı. Sömürge yönetimi Kenya ve Güney Rodezya gibi ülkelerin dışında beyaz kolonların gidip yerleşemedikleri bölgelerde Afrikalı çiftçileri belli bir ürüne ekmeye zorladı. Bu ürün kahve, çay, palmiye ürünleri, yer fıstığı, pamuk ve tütün gibi özellikle Gana ve Nijerya gibi Batı Afrika ülkelerinde kakaoydu. Yerli plantasyon sahiplerinin yetiştirdiği ürünler Avrupalılarca dışarıya satılıyordu. Bu düzenin Afrika milliyetçiliğinin uyanmasında üçlü bir etkisi olmuştur. Birincisi, Avrupalı sömürgeci kendi ülkesinin gereksinmelerini için topraktan beslenen bir plantokrasi yaratmıştı ama asıl artı değeri yaratan kesim olan dış ticareti elinde tutmaktaydı. Dipnot 52. Basil Davison, Afrika'da Milli Kurtuluş ve Sosyalizm Hareketleri, çeviren Atilla Tokatlı, İstanbul, Sosyal Yayınları, 1965, sayfa 109. Afrikalı üreticiyi kendi adamı gibi kullanıyor, daha karlı işlere geçmesini çeşitli yollarla önlüyordu. Örneğin özellikle Nijerya'da bankalar yerli kapitaliste kredi vermiyor, her yerde sömürge yönetimi Avrupalı firmaları kayırıyordu. Dipnot 53, Coleman, Nigeria, sayfa 85. Bu sırada 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı güçlükler durumu daha da vurguladı. Savaş sırasında ihracat sömürge yöntemi tek eline aldı. Sömürge yönteminin bu vesalesiyle yerlilere karşı Avrupa firmalarını kayırması büyük kırgınlık yarattı. Savaş sırasında Avrupalı firmalara ithal lisansları verilmişti. Bu lisanslar 1945'te uzatılınca Afrikalılar bunu bir ticari ırk ayrımı saydılar. Demir yolları Avrupalıların işine gelecek şekilde tahsis ediliyordu. Kakao kurları da düşmüştü. Dipnot 54, Katuski, sayfa 41. Bu etkenlerin bir araya gelmesi Afrikalıların kafasında Avrupalıya karşı Orta Avrupa'da antisemitizme benzeyen bir yabancı düşmanlığı uyandırdı. Dipnot 55, Bonar, sayfa 21. Yabancı sömürgeci yarattığı sınıfın büyümesine engel oldu ve onu kendi aleyhine dönüştürdü. İkincisi, Avrupalı sömürgeci Afrikalı toprak sahibinin ihraç ürünleri yetiştirmeye zorlamış ve bu durum para getirdiği için Afrikalı burjuvazi tarafından da istekle karşılanmıştı. Fakat metropolün siyasal uzantısı olan sömürge yönetimi Afrikalıyı tüketici olarak ve işçi olarak olduğu gibi üretici olarak da daha geniş bir imparatorluk ekonomisine bağlamakla yükümlüydü. Sonuç olarak Afrikalı üreticinin yaşamı, imparatorluk ekonomisinin dayandığı kapitalist sistemin kaçınılmaz dalgalanmalarından gittikçe artan bir biçimde etkilenmeye başlamıştı. Bu durum siyah burjuvazisinin yabancı kapitaliste tepki duymasının diğer bir nedenini oluşturmuştur. Üçüncüsü, ihracata dönük tarım ekonomisinin ortaya çıkması sonucu Afrika toplumunun sınıf yapısı daha da belirgin çizgiler kazandı. Artık her sınıf ve tabaka kendisinin bir üstündekilerin avantajlarını kapatmak istiyor, kendisinin bir altındakiyle de mesafesini korumaya çalışıyordu. Bu mücadele eğitim olanaklarının arttırılmasıyla alt tabakaların avantajı ile kulüpler ve sınıf içi evlenmeler yukarı tabakaların avantajı konularında kendini gösterdi. Alt tabakaların yükselmek istemesi fakat bunda başarı sağlayamaması bu kesimlerin huzursuzluklarını radikal bir şekilde milliyetçilik akımında kanalize etmeleri sonucunu doğurdu. Çünkü milliyetçilik eğitim olanaklarının arttırılmasına, genel oyun tanınmasına ve şeflerin yasal yetkilerinin azaltılmasını vaat ediyordu. Dipnot 56, Wallerstein, sayfa 412-413. Burjuvazi ve milliyetçilik. Burjuvazinin milliyetçilikle ilişkisine gelince, emperyalizm tarafından yaratılan fakat gelişmesine olanak tanınmayan siyah burjuvazi genellikle milliyetçi hareketi destekledi. Gerçi yabancı kapitalistin yerli kapitaliste yararı olmuştu. İlk kredileri o vermişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yabancı firmalar kıyıya dönüş hareketine başlayınca yerleri tekrar yerli kapitalistlerce doldurulmuştu. Fakat 1940 ve 50'lerin dünyasında gelişmiş ülkelerin kapitalistleri henüz az gelişmiş ülkelerin kapitalistlerini kendi işlerine ortak ederek bu ülkelerdeki yerlerini sağlamlaştırma yöntemini uygulamıyordu. Üstelik yerli kapitalistin asıl ulaşmak istediği dış ticaret alanında para kazanıyorlardı. Bu durumda yerli kapitalist kendi alanında rekabet gördüğü yabancı kapitaliste karşı milliyetçi hareketi destekledi. Milliyetçi partiye mali yardım yaptı, köylerde devrimci hareketi destekledi. Dipnot 57, Lombard, sayfa 208. Bununla birlikte Afrika burjuvazisinin milliyetçilik hareketindeki rolü Avrupa burjuvazilerindeki gibi başat bir rol olmadı. Çünkü Nijerya, Senegal ve Gana, altın kıyısı gibi yerler dışında bu burjuvazi oldukça zayıftı. Buralarda gerçi son derece dinamik tüccarlar ve hatta birkaç banker bulunmaktaydı. Fakat milliyetçilik hareketinin doğuşu sırasında bunlar arasında sınıf bilincinin ve bütünleşmesinin kuvvetli olmadığı da bir gerçekti. Bu girişimci küçük burjuvanın göreli zayıflığı sonucu işçi sınıfı da zayıf olunca milliyetçi hareketin beyni ve motoru görevini yükselmekte olan aydınlar yüklendiler. C. Devrimci önderliğin ortaya çıkması. 1. Kabile şeflerinin çöküşü. Toplumsal düzenin diğer az gelişmiş ülkelerden daha geri bir düzeyde bulunduğu Afrika'da diğer ülkelerdeki aristokrasinin yerinde kabile şefleri bulunmaktaydı. Diğer ülkelerdeki aristokrasinin en gücünün normal olarak toprak mülkiyetinden almasına karşılık en azından merkezi iktidara bağlı bölgelerde Afrika ekonomisinin geleneksel yapısı kabile şeflerini şu üç noktada başat kılmaktaydı. Bir kez geleneksel ekonomideki armağan ve simgesel eşya alıp verme adetleri sosyopolitik ilişkilerinin daha kişisel olmasını gerektiriyor ve zenginliğin dolaşımı sistemini merkezine yerleştirdiği şefe hem bu armağan ve malların verildiği insan olarak hem de bunların yeniden dağıtıcısı olarak önemli bir yer sağlıyordu. Böylece bu alışverişler şefin topluluğu temsil eden kişiliği etrafındaki toplumsal bütünleşmeyi güçlendiriyordu. İkincisi, şef denetlemekte olduğu mali sistem yoluyla ülkesinin kaynaklarını toplum için olduğu gibi etrafındakilerin ve kendinin çıkarı için kullanabilirdi. Üçüncüsü, geleneksel ekonomide şef gelir kaynakları ve üretim üzerinde ayrıcalıklı bir durumdaydı. Birçok toplumda yönetme işlevini zenginlik kavramıyla ilintiliydi. Çünkü şefin kabilenin dışından gelen savaş ganimeti ve esir satışı gibi gelirleri vardı. Ayrıca aşantilerde olduğu gibi toprağın korunması şefe ait bulunuyor ve bu üretim aracının zilliyetliğini çeşitli sülalelere dağıtan, dolayısıyla türlü hukuksal maddi çıkarlar sağlayan o oluyordu. Şefin üretim araçları mülkiyeti üzerinde de denetimi mevcuttu. Örneğin Doğu Afrika'da bir hayvan üreticisinin şeften fazla hayvanı olamazdı. Ambobey Krallığı'nda olduğu gibi şef daima palmiye plantasyonlarının en büyüğüne sahip bulunmaktaydı. Dipnot 58, Lombard, sayfa 83-85. A. Kabile şeflerinin çöküş nedenleri. Bu nedenler şöyle sıralanabilir. 1. En başta iktidarın el değiştirmesinin yarattığı sonuçlara değinmek gerek. Afrika toplumunda Avrupalı sömürgecinin siyasal iktidara sahip olması geleneksel liderliği çok sarstı. Her şeyden önce sömürgeleşme demek, işgal demekti. Sömürge yönetimi bütün Afrikalıları olduğu gibi şefleri de buyruğu altına alan bir sistemdi. Bu sistem içinde şefler yerlerinden edildi, yerleri değiştirildi, desteklendi, güçsüz düşürüldü. Yabancı sömürgeci tarafından bu tür değişikliklere uğratılmak, kutsal bir anlam taşıyan geleneksel önderliğin meşruluğunu sarstı ve hatta bu meşruluğun yitmesine yol açtı. Özellikle doğrudan yönetim, direct rule, uygulanan yerlerde, örneğin Fransız sömürgelerinde yeni iktidar eskisini yani şefleri atlayarak toplumu doğrudan doğruya yönetmeye başladı. Bu yönetim biçiminin uygulandığı sömürgelerde şefler toplumsal işlevlerini yitirmek yüzünden zayıfladılar. İngilizlerin uyguladıkları sistem olan dolaylı yönetim, indirect rule, ise şeflere belki de en büyük darbeyi vurdu. İngiliz sömürge yönetimi şefleri ortadan kaldırmadı. Aksine onları kendi adamı gibi kullandı. Vergi toplama, yerlileri yakalayıp plantasyonlarda çalışmaya zorlama, madenlere işçi bulma, köylülere yük taşıtma, halkı belli bir ürünü ekmeye zorlama, hırsızların, katillerin ve ayaklanmacıların yakalanmasına yardım etme, yabancıların can ve mallarına zarar gelmemesi için güvenliği sağlama, bütün bunlar hep şeflere sömürgeci tarafından yüklenen görevler arasındaydı. Dipnot 59, Topuz sayfa 55. Bu durumda şeflerin yabancı sömürgecinin ajanı olarak suçlanması ve gözden düşmesi kaçınılmaz olmuştur. 2. Ekonomik düzenin değişmesi de şeflerin gücünü yitirten nedenlerden biri oldu. Sömürge yönetimi malların bireylere ait olmasını teşvik eden bir parasal sistem getirince şeflerin ekonomik ve mali alandaki ayrıcalıkları çok sarsıldı. Sömürgeci bütün mali kaynaklara el koymuş, şefi tanımış olduğu yerlerde ona ölmeyecek kadar en aşağı düzeydeki ajanlarına verdiği kadar bir para vermeye başlamıştı. Geleneksel seçkinlerin bu zayıflamasının bir nedeni de şefe kabile üyelerinin ödedikleri haracın kesilmesiydi. Böylece halk ile geleneksel yönetici arasında simgesel bir anlam taşıyan ekonomik bağ kopmuştu. Ayrıca haraç yerine sömürge yönetimine verilmeye başlayan verginin ağırlığı yüzünden şefe verilen geleneksel armağanlar da gittikçe azaldı. İkincisi, gelir bireyselleşince eskiden aileye ve kabileye bağlı durumda olan tüketici tabakalar sivrilmeye başladı. Böylece şefin zenginliğine rakip olan ve plantasyon sahibi olan tüccar ve onun gibi benzeri konularda geçen yeni toplumsal tabakalar ve sınıflar belirdi. Bunlar da şeflerle mücadeleye başladılar. Dipnot 60, Lombard sayfa 85. Şeflerin geleneksel ekonominin değiştirilmesinde yükümlendikleri rol da toplumsal huzursuzluğa ve dolayısıyla kendilerinin gözden düşmesine katkıda bulundu. İhracata dönük toplu üretime geçilmesi üzerine bu sistemdeki mülkiyet haklarını şefler dağıtmaya başladılar. Tabii bu arada kendilerini ve yakınlarını namerandılar. Şeflerin edindikleri bu topraklar çoğu zaman kentlere göç eden veya göç etmek zorunda bırakılanların malları oluyordu. Kırsal bölgelerde yaşayan Afrikalı sistemin bu uygulamasına büyük tepki duyarak şefi sorumlu tuttu. Dipnot 61. Wallenstein sayfa 413-414. Şeflerin gücünü yitirmesine sosyo-kültürel etkenler de katkıda bulundu. Bir kere sömürge yönetimi Avrupa uygarlığı ve kamu düzeniyle bağdaşmayan adet ve uygulamaları yasakladı. Örneğin köleliğin kaldırılması şefleri çok önemli bir gelir kaynağından yoksun bırakmıştı. Şeflerin toplum içindeki silahlı mücadele ve baskı olanaklarının da ortadan kaldırılması, esir ticaretinin yasaklanmasının arkasında şeflere ikinci bir darbe oldu. Geleneksel seçkinlerin toplum üzerindeki otoritesini baskı yoluyla sürdürmesi önlendi. Geleneksel otoritenin zayıflamasına yol açan sosyokültürel etkenlerden ikincisi, eski sosyokültürel sistemle çelişen yeni uygulama ve değerlerin getirilmesi olmuştur. Bir defa sömürgecinin gelmesi üzerine Afrika'da kabileler arası kavgalar ister istemez duruldu. Bu barışın bir takım dolaylı etkileri oldu. Kabilelerin kapalı topluluk niteliğine gerek kalmadı. Kabile üyeleri birbirlerinin köylerine ve kentlerine gitmeye başladılar. Böylece hem geleneksel otoriten uzaklaşmış oldular hem de göç ettikleri köylerdeki geleneksel otoriteyi çıkardıkları huzursuzluklarla güç durumda bıraktılar. Dipnot 62. Lombard sayfa 75-76. Eski sosyoekonomik sistemle çelişen yeni gelişmelerin ikincisi yabancı dinsel ve ideolojik değerlerin sızması oldu. Bu durum Afrika'da geleneksel otorite ile çoğu zaman özdeş olan dinsel karakteri zayıflattı. Geleneksel iktidarın dinsel destekten güç alması olayının birçok durumda birkaç yıllık kısa bir zaman içinde silinip gitmesi, şeflerin kutsal niteliklerini yitirmelerine yol açtı. Dipnot 63, İbit sayfa 79-80. Sömürgecinin getirdiği yeni sosyokültürel sistemin şeflere vurduğu sonuncu ve belki de en önemli darbe, Afrika toplumunda ikili bir kültür çerçevesinin doğmasını yarattığı sonuçlar oldu. Birbiriyle çelişen ve birbirlerine tamamen yabancı olan iki sosyokültürel sistem söz konusu olmuştu. Birine göre yasak olan, ötekince zorunlu tutulabiliyordu. Böyle bir kültür ikileşmesi içinde yaşayan halkın rastladığı güçlük oranında şefin de durumu nazikleşmişti. Bir türlü hareket etse topluma yabancılaşıyor, öteki türlü hareket etse kendisinin üstü durumunda bulunan sömürgeye yönetimine ters düşüyordu. Bu durumda her birey ve grup kendi işine gelen kültür sistemine göre hareket etmeye başladı. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak tartışmaların artması şeflerin prestijine yeni bir darbe vurmaktan geri kalmamıştı. Dipnot 64, İbit sayfa 87-88. B. Kabile şefleri ve milliyetçilik. Şeflerin toplumdaki başat durumlarını yitirmelerinin milliyetçilik açısından en büyük sonucu, zaten huzursuz olan Afrika toplumunun geleneksel önderlerini de yitirmesi üzerine daha da bir toplumsal ve kültürel kargaşalık içine düşmesi oldu. Bu da Afrika insanını ileriye dönük bir kurtuluş yolu aramaya iten çok önemli bir etken olmuştur. Şeflerin milliyetçilik hareketiyle olan ilişkilerine gelince, sömürge yönetimi eski düzenin başat üyesi olan şefleri ya yerinden ederek ya da kendi ajanı yaparak zayıflatmış, hatta ortadan kaldırmıştı. Bu durumda şeflerin bu sömürge yönetimini sona erdirmek isteyen milliyetçi harekete olumlu bir tavır takınacakları düşünülebilir. Fakat Afrika milliyetçilik hareketinin ideolojisini incelerken göreceğimiz gibi milliyetçi hareketin bir amacı sömürgeciyi kovmak yani bağımsızlıksa bir diğer ve daha önemli amacı da modern bir toplum yaratmaktı. Geleneksel toplumla taban tabana zıt ve ona düşman olan bu yeni modern toplumda şeflerin yeri olamazdı. Oysa bunlar varlıklarını sömürge düzeninde hiç değilse görünüşte korumaktaydılar. Bu nedenle şefler genellikle milliyetçilik hareketine düşman bir tavır takınarak sömürgecinin yanında yer aldılar. 1945'ten sonra sömürge durumu tartışma konusu yapılmaya başlayınca şeflere yapılan yabancının ajanı olma suçlamasına başka eleştiriler de eklendi. Bu tarihten sonra sömürgeci şefe yeni işlevler yüklemiş, şefler sömürgecinin emrinde birer siyasal güç haline gelmeye başlamışlardı. Milliyetçiler şefleri bazen toplumsal ve siyasal gelişmeyi frenledikleri, bazen aşırı tutucuları destekledikleri, bazen de gerici ve azınlıkçı bir partiye destek oldukları için suçladılar. Sonuç olarak şefler zorunlu olarak iktidar mücadelesine anti-milliyetçi fikirleriyle angaje olmuşlardır. Bununla birlikte yukarıda söze edilen öğe, yani sömürge yönetiminin şefleri yerinden etmesi, bu insanların milliyetçilikle olan ilişkilerinden bazı farklı sonuçlar da doğurabildi. Milliyetçilik sayılmamakla birlikte, milliyetçilik duygusunun oluşmasında önemli rol oynayan sömürgeciye direnişler ve ilkel protesto hareketleri birçok yerlerde şeflerin ve kralların yönetiminde ortaya çıktı. İlkel protesto hareketi değil de bağımsızlığa dönük gerçek milliyetçi harekete gelince, sömürgeciliğin tutucu işlevi yanında modernleştirici bir işlev de görmesi, şeflerin ayrıksı olarak da olsa milliyetçi yeni seçkinlerin yanında milliyetçi savaşıma katıldı.